Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 28. ayrım, 15. bölüm. Eve yatakta sere serpe yatıyordu. Rourke karısının yalnızca tamamen gevşediği zamanlarda böyle yattığını biliyordu. Yanına uzandı, şampanyanın geri kalanını yudumlamaya başladı. Parmağını Eve'in sırtında gezdirdi. Sana o parmağı çekmen için 1,5 saat süre veriyorum. Aa, yaşıyorsun demek. Eve güç bela başını çevirdi, Rourke'a baktı. Halinden memnun görünüyorsun. Aslına bakarsan sevgili Eve, halimden gayet memnunum. Hepsi benim fikrimdi. Çok da iyi bir fikirdi. Acaba sana neyin ilham verdiğini soracak olsam, kellemi tehlikeye sokmuş olur muyum? Eve hafifçe kıpırdandı. Bana çikolata getirmiştin. O zaman hatırlat da yarın 1 kamyon dolusu çikolata getireyim. 1 kamyon çikolata bizi öldürür. Dizlerinin üstünde doğruldu, saçlarını arkaya itti. Yumuşak, rahatlamış ve mutlu görünüyordu. Bunu göze alıyorum. Eve gülerek Rourke'un yanına uzandı, alnını alnına dayadı. Son bir şey daha söyleyeceğim. Sonra da bu aşırı duygusal havaya bir son vereceğim. Beni mutlu ediyorsun. Buna iyice alışmaya başladım. Aşırı duygusallığa son vermenin çok iyi bir yolunu bulmuşsun. Bir şeyler yememiz lazım artık. Fırının başında o kadar bekleyip uğraşıp didindikten sonra sonuç nasıl olmuş diye bakamazsan üzülürüm doğrusu. Dalga mı geçiyorsun yoksa? Yoo, hiç de bile. Yemekte ne var peki? Tuhaf isimleri olan bir sürü şey var. Ağzım sulandı doğrusu. Eğer o yemekleri seviyor olmasaydın otomatik programa da almazdın diye düşündüm. Yataktan kalktı, çıplak vaziyette ayağa dikildi, sağa sola bakındı. Burada sabahlık filan yoktur herhalde. Maalesef yok. Birbirine dolanmış çarşafları karıştırmaya başladı Rourke. Bula bula Eve'in parçalanmış kombinezonunu buldu. Şundan geriye kalanı giy bari. Olur, fark etmez. Yırtık pırtık olmuş giysiyi aldı, üstüne geçirdi. Şimdi pek yemeğe isteğim kalmadı doğrusu. Sen bile bu sevişmenin ardından tekrar sevişecek gücü bulamazsın. Rourke pis pis sırıtmaya başladı. Biraz uzaklaşsam iyi olacak diye düşündü Eve. Eve, mideye indirmekte olduğu yemeklerin yarısının adını telaffuz edemiyordu. Fakat hepsi de acayip lezzetliydi. Bunun adı ne demiştin? Fru de mer à la parisienne. Alengirli bir sosa batırılmış bir tabak balık da deseler olurmuş. Fakat o zaman aynı etkiyi yaratmazdı herhalde. Yemeğin adı tadını değiştirmez ki. Eve'in bardağına su koydu. Teğmen? Efendim? Gününün nasıl geçtiğini aklına getirmemeye çalışıyorsun. Bunun yerine neden bana anlatmıyorsun? Eve ağzına bir istiridye daha attı. Bir ipucu çıktı karşımıza. Eve sözünü yarıda kesti, anlatmaktan vazgeçti. Hayır, sen gününden bahset. Günümden mi bahsedeyim? Evet, neler yaptın, günün nasıl geçti falan filan. Havandasın diye mırıldandı Rourke. Sonra da omzunu silkti. Bir takım finansal düzenlemelerle uğraştım. O ne demek? Değer kaybeden bir holdingden hisse satın aldım. Tamamen değersizleştiğini düşündüğüm bazı hisseleri sattım, birkaç şirketin günlük analizlerini inceledim ve duruma göre önlemimi aldım. Bayağı meşguldün herhalde. Öğle vakti ofise gidene kadar hayli meşguldüm. Eve'in gözlerinin ne zaman başka yere dalacağını merak ediyordu o. Sonra Olympus tatil köyüyle ilgili bir holo toplantıya katıldım. Açtığımız %5'ten az, yani kabul edilebilir seviyede. Yine de durumu tüm detaylarıyla analiz ettiğimde, kaynakların verimli kullanımı hususunda bir sorun yaşandığına dair emarelere rastladım. Bu da işleri daha yakından takip edip, duruma göre düzenlemeler yapmamı gerektiriyor. Tam 90 saniye. Gözlerini Eve'in gözlerinden ayırmadan bekledi Rourke. Oysa Eve'in 60. saniyede pes edeceğini sanıyordu. Sonra da sana çikolata aldım. Bak bu kısmını sevdim. Rourke ekmeğinden bir parça kopardı, üstüne tereyağı sürdü. Eve, benimle param için mi evlendin sen? Tabii ya, ne sandın? Paranı elinde tutsan iyi olur, yoksa beni unut. Ne tatlı sözler bunlar. Eve haince gülümsedi. Galiba bugün neler yaptığından bahsetmeyi bıraktık. Hala bahsettiğimizi sanıyordum. Peki bulduğun ipucu nedir? Aşk ya da en azından tüm işaretler bu yönde. Bir yandan yemeğini yemeye devam etti, bir yandan da Rourke'a yeni gelişmeleri anlatmaya başladı. Kenneth Stiles, vakti zamanında Draco'ya saldırmış. Onu öyle bir benzetmiş ki tıbbi müdahale gerekmiş. Rourke aniden başını kaldırdı. İlginç, değil mi? Bilhassa o iki adamı gözünün önüne getirirsen. Draco, Stiles'den daha uzun, çok daha kuvvetli ve en azından dışarıdan bakıldığında çok daha sert görünen bir adamdı. Peki, Stiles'ın da bir şekilde darbe aldığına dair hiçbir bulguya rastlanmamış mı? Hayır, hiçbir şeye rastlanmamış. Bu benim de aklıma geldi. Nihayetinde bir korkakla bir öfkelinin hikayesi gibi görünüyor. Burada korkak olan Draco, öfkeli olan da Stiles tabii. Öfkesi Stiles'a birkaç milyon dolara mal olmuş. Üstüne üstlük uğruna kavga ettiği kızı da elde edememiş. Kızın adı Anya Carvel. Peabody bu kentte yaşayan Carvel adında birkaç kadın olduğunu öğrendi. Fakat yaş aralığını yanlış belirlemişiz. O yüzden taramayı genişlettik. İçimden bir ses, bazı sorularımızın cevaplarının bu kadında olabileceğini söylüyor. Cherche la femme. Ne? Kadını bul, diye çevirdi Rourke. Eve kadehini kaldırdı. Aynen öyle yapacağımdan emin olabilirsin. Anya. Yavaşça, adeta fısıldayarak söyledi bu adı. Karşı tarafın sesini tanıdığını ve şaşkınlığa boğulduğunu gösteren ünlemini işitti. Bir şey söyleme. Ne olursun sadece beni dinle. Seninle konuşmam lazım. Çok önemli bir konu var. Link üzerinden konuşamayız. Benimle buluşur musun? Richard'la ilgili değil mi? Her şeyle ilgili. Bu iş Stiles'ın epey zamanını almıştı. Takip edildiğine hiç şüphesi yoktu. Kendi gölgesinden bile korkar olmuştu. Giyinme odasındaki aynanın karşısına geçmiş, büyük bir titizlikle tipini değiştirmeye koyulmuştu. Göz rengini, burun şeklini, çene yapısını, ten rengini değiştirdi. Saçlarını gür, koyu kahverengi bir perukla gizledi. Daha sonradan kır saçlı peruğunu tercih etmemiş olmasını gururuna bağladı. Onun gözüne yaşlı biri gibi görünmeye katlanamazdı. Yüzüne ince bir bıyıkla sakal da yerleştirdi. Gerginliğine rağmen kendiliğinden gelen hareketlerle yapıyordu bunları. Yaşamı boyunca yüzlerce karaktere bürünmüş, sıradan bir insanın her akşam terliklerini ayağına geçiriverdiği gibi rolüne girmişti. Ufak tefek yapılı gövdesini, omuzlarını, göğsünü elyaflarla doldurdu. Üzerine koyu renkli bir takım geçirdi. Ayakkabılarına yerleştirdiği gizli ökçeler boyunu 2 santimetre daha uzun gösterecekti. Acele etmeden aynanın karşısında son halini gözden geçirdi. Kenneth Stiles'den geriye bir şey kalmış mı diye baktı. Bir saati aşkın bir süredir ilk defa hafifçe gülümseyebildi. Şu an Teğmen Dallas'ın karşısına çıkıp dudaklarından öpse bile Dallas'ın onu tanımasının imkanı yoktu. Tanınmayacağına kalıbını basardı. Yeni bir role girdiği her zaman olduğu gibi yine güçlenmişti. Başına bir kep geçirdi. Tüm yaşamı boyunca sevdiği kadınla buluşmak üzere yola çıktı. Anya gecikmişti, bekletmişti onu. Eskiden de böyle yapardı. Stiles, buluşma yeri olarak gözden düşmüş küçük bir nostalji kulübünü seçmişti. Kısık sesle müzik çalıyordu, çalışanlar kendi işleriyle meşgul oluyorlardı ve içkiler de çabuk geliyordu. Stiles, bir yandan cinini yudumluyor, bir yandan da paramparça olmuş bir Shakespeare soneleri cildinin sayfalarını çeviriyordu. Birbirlerini tanıyabilmek için bu kitabı işaret olarak seçmişlerdi. Anya bu kitabı ona yıllar önce vermişti. Stiles, Anya'nın bu hediyeyi kendisine olan aşkını anlatmak için verdiğini sanmıştı. Halbuki Anya onu sadece dost olarak görüyordu. Stiles bunu anladığı zaman dahi hediyesini sakladı. Tıpkı Anya'ya olan hislerini sakladığı gibi. Polise tabii ki yalan söylemişti. Onunla iletişimini asla koparmamıştı. Nerede olduğundan, ne yaptığından hep haberdar olmuştu. Onun karşısında başka bir role bürünüyordu artık, sırdaş ve dost rolüne. Aradan geçen onca yılda bu rolü oynamaya devam ettiği için zamanla duruma alışmıştı. Yine de Anya kulübe gelip karşısına geçtiği, elini kendisine uzattığı zaman kalbi hızla atmaya başladı. Anya saçlarının rengini değiştirmiş, göz alıcı bir kızıla boyatmıştı. Cildi bembeyazdı. Teninin yumuşaklığını anımsıyordu Stiles. Ela'ya çalan gözleri endişeyle, düşünceli bir şekilde bakıyordu. Buna rağmen dolgun dudaklarını büzmüş, gülümsüyordu. ''Hala okuyorsun bunu, öyle mi?'' Yumuşak sesinde hafif bir Fransız aksanı seçiliyordu. Evet, sık sık okuyorum. Ellerini Anya'nın ellerinin üstüne koydu. Sana bir içki ısmarlayayım. Anya arkasına yaslandı. Stiles'ın garsonu çağırarak bir kadeh beyaz şarap ısmarlayışını seyretti. Hiçbir şeyi unutmaz mısın sen? Neden unutacakmışım? Ah, yanıt. Bir an için gözlerini yumdu. Keşke her şey daha farklı olsaydı, olabilseydi. Yapma böyle. Stiles'ın sesi istediğinden daha sert çıkmıştı. Hala canı yanıyordu demek. Pişmanlıkları geride bıraktık artık. Asla geride bırakabileceğimizi sanmıyorum. Hafifçe iç çekti Anya. Ömrümün yarısından fazlasını Richard'dan dolayı pişmanlık duymakla harcadım. Stiles, içkinin gelmesini, Anya'nın şaraptan bir yudum almasını bekledi, sonra konuşmaya başladı. Polis, onu benim öldürdüğümü düşünüyor. Anya'nın gözleri fal taşı gibi açıldı ve elleri titremeye başladı. Tuttuğu kadehin içindeki şarabın birazı dökülüverdi. Hayır, olamaz. İmkanı yok, olamaz. Saçmalık bu. 24 yıl önce olanları biliyorlar. Ne demek istiyorsun? Anya, Stiles'ın elini hırsla tuttu ve deli gibi sıktı. Ne biliyorlar? Sakin ol. Saldırıyı, tutuklandığımı, ceza aldığımı biliyorlar. Fakat nasıl olur? Üzerinden o kadar uzun süre geçti ki hem bütün ayrıntılar gizlenmişti. Eve Dallas, Temen Dallas, dedi Stiles buruk bir sesle. Sonra da içkisini eline aldı. Dur durak bilmiyor. Kilidi kırmayı başarmış. Beni gözaltına aldılar, bir odaya soktular, epey üzerime geldiler. Ah Kenneth, öyle üzüldüm ki, korkunç bir şey olmalı. Bunca zamandır içten içe Richard'a karşı kin beslediğimi düşünüyorlar. Şöyle bir güldü, içkisinden bir yudum aldı. Galiba haklılar da. Fakat onu sen öldürmedin. Hayır, ama yine de geçmişi kurcalamayı sürdürecekler. Hazırlıklı olman lazım. Onlara Richard'a neden saldırdığımı anlatmak zorunda kaldım. Adını vermem gerekti. Anya'nın beti benzi attı. Stiles uzandı, kadının iki elini de sıkıca tuttu. Anya, onlara izini kaybettiğimi, bunca yıldır hiç görüşmediğimizi, seni nasıl bulacaklarını bilmediğimi söyledim. Richard'ın seni baştan çıkardığını, sonra ona aşık olduğuna emin olunca da başından attığını anlattım. Kendi canına kıymaya kalkıştığını da söyledim. Söylediklerimin hepsi bu kadar. Anya inledi, çaresizce başını öne eğdi. Hala utancımdan yerin dibine geçiyorum. O zamanlar gençtin, kalbin kırılmıştı. Yine de ayakta kalmayı başardın. Anya, özür dilerim. Orada paniğe kapıldım. Fakat gerçek şu ki, onların eline bir şeyler vermem şarttı. Bu kadarı yeterli olur sandım. Ancak şimdi anlıyorum, o kadın bununla yetinmeyecek. Dallas, seni bulana kadar araştırmaya, geçmişi kazımaya devam edecek. Seni bulana ve hikayenin gerisini öğrenene kadar durmayacak. Anya duraksadı, başını sallayarak onayladı. Anya Carvel daha önce de ortalıktan kaybolmayı başardı. İstesem beni bulmasını imkansız hale getirebilirim. Fakat bunun bir anlamı yok. Gidip onunla görüşeceğim. Yapamazsın Tanrı aşkına. Yapabilirim. Yapmalıyım. Yine beni korur musun? Kenneth, seni hak etmiyorum. Hiçbir zaman da hak etmedim. Onunla konuşacağım, olanları anlatacağım, senin nasıl biri olduğunu da. Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Sen benim dostumsun, ben de sahip olduklarımı korumak isterim. İşin ucunda ne olursa olsun diye ekledi Anya. Bakışları sertleşmişti. Sonuç ne olursa olsun. Bu kadarıyla yetinemem. Rourke Eve'in çıplak poposunu okşadı. Eh, madem ısrar ediyorsun. Eve elini kaldırdı. Seksten bahsetmiyorum. Aa, öyle mi? Eve'in kırmızı elbisesini tekrar çıkarttırmayı başarmıştı Rourke. Gerisi de kendiliğinden gelmişti. Eve şimdi Rourke'un üstünde sere serpe yayılmış yatıyordu. Fakat belli ki daha fazla bu şekilde kalmaya niyeti yoktu. Herkes ondan nefret ediyordu. Bedenini Rourke'un üstünden kaldırarak doğruldu. Bu sırada Rourke'a da ince gövdesini, sıkı göğüslerini seyretme fırsatı vermiş oldu. Nefret etmeseler bile en azından hiç de haz etmiyorlardı. Belki ondan korkuyorlardı da. Oyunculardan hiçbiri Draco'nun ölümüne pek üzülmedi. Bazıları onunla önceden de çalışmıştı. Ortak bir geçmişleri, ortak bağlantıları vardı. Belki de katil bir kişiden ibaret değildir. Doğu Ekspresi'nde cinayet. O da ne? Uzak Doğu'dan bir ulaşım sistemi falan mı? Hayır sevgilim, Agatha Christie'nin yazdığı başka bir oyunun adı. Bak, sürekli karşımıza çıkıyor bu hanım. O eserinde adamın biri trendeki kabininde yatağında öldürülüyor. hem de defalarca kez bıçaklanarak. Yolcuların arasında hayli akıllı bir dedektif de bulunuyor. Tabii benim polisimin çekiciliğinin onda birine bile sahip olmayan bir dedektif. Trenin tekinde öldürülmüş bir adamın bu olayla ne alakası var? Teorine bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu kurgu eseri cinayette ilk bakışta birbiriyle ilgisi yokmuş gibi duran bazı yolcular vardı. Kurnaz dedektifimiz olayı dışarıdan göründükleri haliyle kabul etmeyerek iyice araştırıyor ve bir takım bağlantılar, ilişkiler, ortak geçmişler keşfediyor. Kandırmacaları, sahte oyunları bulup çıkarıyor. Sonra hepsinin de bu cinayeti işlemek için nedenleri olduğunu fark ediyor. İlginç, katil kimmiş peki? Hepsi. Eve'in gözleri kısıldı. Rourke doğruldu, kollarını Eve doladı. Hepsi sırayla bıçağı eline almış. Kendilerine yapılan yanlışın öcünü almak için adamın cansız bedenine teker teker saplamışlar. Tüyler ürpertici ve epey iyi gizlenmiş bir cinayet. İnsanların birbirlerini ele vermeleri için kendilerini de ele vermeleri gerekiyormuş. O yüzden de herkes herkesin savunmasını desteklemiş, rolünün gereğini yapmış. Neredeyse kusursuz bir cinayet. Kusursuz cinayet diye bir şey yoktur. Mutlaka bir yerde hata yapılır. Cinayetin kendisi de bu hataların başında gelir. Tıpkı bir polis gibi konuştun. Polisim zaten. Şimdi de işe döneceğim. Yataktan kalktı. Yere bakınarak tekrar elbisesini aradı. O kırmızı elbiseyi yine giyecek olursam bebeğim, olacaklardan sorumlu değilim. Kendine gel bakalım. Ortalıkta çıplak gezecek halim yok. Somerset'in hangi köşeye sineceği belli olmaz. Elbiseyi üstüne geçirdi, odada göz gezdirdi. Ortalığı biraz toplasak iyi olacak. Neden ki? Çünkü o kadar belli ki burada. Çok keyifli bir akşam geçirdiğimiz diye cümleyi tamamladı Roar. Bu söyleyeceğimi duyunca şoka girebilirsin ama Somerset bizim bir seks hayatımızın olduğunu biliyor. Onun ismiyle seks kelimesini aynı cümle içinde kullanma. Tüylerim diken diken oluyor. Gidip bir duş alayım, sonra da biraz çalışacağım. Pekala, sana eşlik edeyim. Seninle duşmuş almam. Bana ne oyunlar oynayacağını biliyorum. Elimi bile sürmeyeceğim sana. Ağzımı sürmem dememişti ne de olsa. Ne yaptın sen? Uyarıcı falan mı aldın? Rourke ayılmış, tazelenmiş ve tepeden tırnağa tatmin olmuş görünüyordu. Gömleğinin düğmelerini ilikledi. Sen başlı başına bir uyarıcısın. Belli ki öyleyim. Rourke karısının elinden tuttu, ofise çıkmak üzere beraberce asansöre bindiler. Kedi, Eve'in ofisindeki uyuma koltuğuna yayılmış yatıyordu. İçeri giren Eve ile Rourke'u görünce kuyruğunu salladı. Kahve, dedi Rourke. İyi olur, sağ ol. Rourke mutfağa adım atar atmaz Galahad'da bir sıçrayışta koltuktan indi, koşa koşa Rourke'un önüne geçip yolunu kesti. Eve, kedinin talepkar bir şekilde miyavladığını duydu. Masanın başına geçip bilgisayarına baktı, parmaklarını masanın zemininde tıklattı. Bilgisayar, Draco dosyasını aç. Bir yandan da oyuncu ekibinin birbirleriyle olan mesleki, şahsi, tıbbi, maddi, adli tüm ilişkilerini bul ve listele. Araştırılıyor. Bunları çoktan yaptığını sanıyordum. Eve, elinde kahveyle içeri giren Rourke'a baktı. Taramayı tekrar yaptırıyorum. Bu defa başka ayrıntılar da ekledim. Bilgisayar, gizli kaydı olan tüm isimleri göster, bütün suçları dahil et. Bu bilgiye erişim sağlamak izne tabidir. Lütfen önceden girdiğiniz, şu pürüzü gidermemi ister misin? Eve'den bir homurtu geldi. Kesinlikle bir uyarı işaretiydi bu. Rourke omzunu silkti, kahvesini yudumladı. Yetki kodu sarı, Taksim Dallas, Taksim 506. Teğmen Eve Dallas. Çifte cinayet vakasına istinaden bu bilgileri talep ediyor. Bilgisayara gizlenmiş kayıtları olan şahısların kimlik bilgilerini verme yetkisi tanıyorum. Yetki izni doğrulandı. Gizli kayıtlar işaretlenip gösterilecektir. Gizli kayıtlardaki verilere erişmek içinse tarih atılmış imzalı bir izin belgesi gerekmektedir. Sana verileri göster diyen oldu mu? Gizli kayıt varsa işaretle yeter. Araştırılıyor. Çoklu işlemin tamamlanması yaklaşık olarak 8 dakika 30 saniye sürecektir. O halde başla. Ve hayır, dedi Rourke'a dönerek. Gizli kayıtları açmayacağız. Daha neler Teğmen, öyle bir şey teklif ettiğimi hiç sanmıyorum. McNabb'le bir olup hazırladığınız o izin belgesini yuttuğumu mu sanıyorsun? Neden bahsettiğini hiç anlamadım. Masanın kenarına ilişti. Ina bazı tavsiyeler verdim, evet. Fakat kişisel meselelerle ilgili tavsiyelerdi onlar. Erkek erkeğe konuştuk biraz. Tabii, tabii. Sandalyesine yaslandı. Eline kahve fincanını aldı, Rourke'a kuşkulu gözlerle baktı. Sen ve McNabb. Oturup kadınlardan ve spordan bahsettiniz, öyle mi? Spor konusuna girmedik sanırım. Ian'ın bir kadın meselesi vardı. Eve'in yüzündeki alaycı gülümseme yok oldu. Peabody hakkında mı konuştun onunla? Lanet olsun Rourke. Lafı geçiştirmemin imkanı yoktu. Öyle acıklı bir hali vardı, öyle kendini kaptırmıştı ki. Ah, Eve ürperdi. Öyle deme. Durum böyle ama. Aslına bakarsan eğer tavsiyelerime uyduysa, bileğindeki üniteye bir göz attı. Şu an ilk buluşmalarını gerçekleştiriyor olabilirler. Buluşma mı? Buluşma mı? Niye yaptın bunu? Niye böyle bir şey yaptın? Kendi haline bıraksan olmaz mıydı yani? Birbirlerinden sıkılana kadar sevişmeyi sürdürürlerdi, sonra da her şey normale dönerdi. Rourke başını yana eğdi. Fakat bizim beraberliğimiz öyle olmadı, değil mi? Biz birlikte çalışmıyoruz. Rourke'un bu sözü duyunca keyiflendiğini fark etti Eve. Yani resmen çalışmıyoruz. Polislerin arasına aşk meşk sokup suç dosyalarını tartıştığımız toplantılarda birbirlerine baygın bakışlar atmalarına vesile olmak, işleri fena halde karıştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Biz ne olduğunu anlamadan Peabody'yi dudak boyaları, kokular sürünmüş, üniformasının altına kombinezonlar giymiş halde buluruz karşımızda. Başını ellerinin arasına aldı. Derken işle hiç alakası olmayan konularda birbirlerine alınmaya, kapris yapmaya başlarlar. İkisi de bana gelir, asla bilmek istemediğim şeyleri anlatır. İlişkilerini bitirdiklerinde ise birbirlerinden ölesiye nefret ettiklerine karar verirler. Tabii bunları da dinlemek zorunda kalan ben olurum. Neden beraber çalışamayacaklarını, çalışmayı bırak aynı havayı dahi solumalarının imkansız olduğunu sayıp dökerler bana. Ta ki başka çarem kalmadığı için ikisini de benzetinceye kadar. Eve, hayata karşı bu kadar iyimser olman her daim moral veriyor bana. Üstelik Rourke'un göğsünü dürtükledi. Hepsi senin yüzünden. Rourke, Eve'in parmağını kaptığı gibi ısırdı. Mesele buysa ilk çocuklarına benim adımı vermelerini ısrarla isteyeceğim. Bana kafayı yedirtmeye mi çalışıyorsun? Sevgilim, bunu yapmak o kadar kolay ki karşı koymakta zorlanıyorum. Neden başını ağrıtmadan önce bu bahsi olduğu gibi aklından çıkarmıyorsun? İstediğin veriler listelenmeye başladı. Eve, Rourke'a sert bir bakış attıktan sonra yüzünü ekrana çevirdi. İlişkiler içinde başka ilişkiler diye düşündü verileri incelerken. Hayatlar birbirine girmiş ve ardından küçük izler bırakmıştı. Bazen bu izler asla kapanmayacak yaralar olarak kalmıştı. Bak sen, bu bilgi daha önceden karşıma çıkmamıştı. Michael Proctor'un annesi de oyuncuymuş. Bir tiyatro oyununda küçük bir rolde oynamış. 24 yıl önce. Eve arkasına yaslandı. Oyunda ondan başka kim varmış baksana. Draco, Stiles, Mansfield, Rothschild. Draco ile Stiles'ın kavgası da bu dönemde yaşanmıştı. Peki Anya Carvel nerede diye mırıldandı. Belki ayrı bir sahne adı vardır ya da vardı. Belki de. Proctor'un annesinin hiçbir gizli kaydı yok. Eve bilgisayara Natalie Brooks adlı bu kadını araştırması komutunu verdi. İlginç. Bu onun son performansıymış. Emekli olmuş. Doğduğu yere Omaha, Nebraska'ya dönmüş. Ertesi yıl evlenmiş. Kadın hiç yanlış bir şey yapmamış. Çok da çekici görünüyor. Bilgisayar ekranında kadının 24 yıl önce çekilmiş kimlik fotoğrafı görüntüleniyordu. Genç, taze bir görünümü var. Tam da Draco'nun tipi. Bu kadının Anya olabileceğini mi düşünüyorsun? Bir ihtimal. Olabilir de olmayabilir de. Draco'nun onu es geçtiğine ihtimal veremiyorum. Michael Proctor'a dair bir muamma daha eklenmiş oldu şimdi. Proctor, annesinin Draco'yu tanıdığını söylememişti. Belki de bundan haberi yoktur. Pek mümkün değil. Şu işaretlenenlere bir bakalım. Draco'nun da birkaç gizli kaydı varmış. Para, şöhret, çevre, dedi Rourke. Bunlarla sessizliği satın alabilirsin. Bunu en iyi sen bilirsin tabii, dedi Eve sırıtarak. Derken oturduğu yerde sıçradı. Bir dakika, bir dakika, bu da ne? Carly Lansdowne'un da bir tane gizli kaydı var. Sırlar, söylenmeyenler çoğalıyor mu yani? Bu seferki başka. Bu kodu biliyorum. Göreve başladığım zamanlar bu kod kullanılıyordu. Yetiştirme yurtlarında kalan çocukların çoğu bu koda sahip olmayı bir sonraki öğünde yemek bulabilmekten daha çok arzularlar. Bu bir aileye evlatlık verilme kodudur, dedi İb. Kali'nin biyolojik annesinin kimlik bilgileri gizlenmiş. Tarihe baksana. Size'ın Draco'ya saldırmasından 8 ay sonra. Bu tesadüf olamaz. Ben olayı çözdüm. Draco Anya Carvel'i hamile bıraktı. Anya ona hamile olduğunu söyleyince de terk etti. Terk edilmek Anya'ya fena koydu, darmadağın oldu. Kendini öldürmeyi denedi. Fakat bunu başaramadan Stiles geldi ve ona engel oldu. Sonra Anya'nın hisleri değişti ve bebeği doğurmaya karar verdi. Çocuk doğunca evlatlık verdi. Bu olayın gizli kalması için de yüklü miktarda para ödedi. Onun için kolay olmamıştır herhalde. Evin bakışları donuklaştı. Bazılarına gayet kolay gelir böyle şeyler. Her gün bir sürü çocuk sokağa atılıveriyor. Rourke, Evie'yi teselli etme amacıyla omuzlarını tuttu, ovaladı. Stiles'a göre Anya bebeğinin babasına aşıktı ve bu adam onu neredeyse yok olmaya sürüklemişti. Fakat bu da var, Anya hamileliğini sonlandırmadı. Bebeğine evlatlık vermiş Eve, sokağa atmamış, çocuğu korumak için kayıtların gizlenmesi için para ödemiş. Böylelikle kendisini de korumuş oluyor. Evet ama başka yollara da başvurabilirdi. Bebeği kara borsada satabilirdi. Hiç kimsenin de haberi olmazdı bundan. Oysa yasal yolları seçti. Stiles hamileliğini biliyordu. Stiles'dan başka birilerine de çıtlatmış olması mümkün. Şimdi Stiles'la bir daha konuşmamız gerekecek. Pekala, bir düşünelim bakalım. Kali'nin kayıtlarına erişme izni çıkartırmak için hangi yargıcı uyandırsam? Başını çevirip Rourke'a baktı. Bir önerin var mı? Teğmen, en doğrusunu bildiğine adım gibi eminim. 28. ayrımın sonu. Sayfa 301. Devamı 29. ayrımda.